2. Babali Sadrazam ve Heyeti Vükela. Babali, Abdülaziz devrinde de önceki devirlerde olduğu gibi sadaret makamıdır. Sadrazam da bu makamı temsil etmektedir. Sadrazamın yetkileri tanzimata kadar mutlaktı. Sadrazam, padişahın mutlak vekili bulunduğu için onun nezdinde her hususta mesuldü. Gülhane Hattı Hümayunu'nda ve ıslahat fermanında sadrazamlık salahiyet ve mesuliyetlerine dair bir hüküm bulunmamakla beraber, tebaaya bahşedilen tabii ve siyasi haklardan bir fert olarak o da faydalanmaktaydı. Yani hayatı ve malı kanunun teminatı altındaydı. Fakat bu teminatın siyasi mevkiine şümulü yoktu. Padişah dilediği kimseyi sadrazamlığa getirmek ve onu dilediği anda sadrazamlıktan atmak hakkına sahipti. Nazari olarak bu hususta kimsenin reyini almaya mecbur değildi. Fakat gerçekte padişah, geleneklerin, saray muhitinin ve vükela dedikodularının tesirine tabiydi. Bundan başka Tanzimat devrinde sadrazam seçiminde iradesini sınırlandıran fiili bir unsur daha meydana gelmişti ki, o da umumi efkardı. Bu umumi efkar iç ve dış olmak üzere iki kısımdan ibaretti. İç umumi efkarı İstanbul matbuatı temsil etmekteydi. Dış umumi efkarı da Babali nezdindeki Avrupa büyük devletleri elçileri temsil ediyorlardı. Gülhane hattında ve ıslahat fermanında geçen prensiplere göre imparatorluğun idare edilmesi bu çift umumi efkarın murakabesi altındaydı. Padişah bu ciheti dikkate nazara alarak sadrazam seçmek zorundaydı. Avrupa devletlerinin hepsini birden memnun etmek mümkün olmadığı için padişah, Osmanlı devleti için zararı daha az, yardımı daha çok dokunabilecek devletin tutmakta olduğu kimseyi sadrazamlığa getirmeye dikkat ederdi. Avrupa baskısı azaldığı ve memleket umumi efkarının baskısının çoğaldığı devirlerde de halkça arzu edilen şahsı sadrazamlığa getirirdi. Avrupa ile sıkı münasebetlere girişilmiş bulunulduğu ve Avrupa devletlerinin sık sık müdahaleleri karşısında kalındığı için sadrazam olarak seçilen şahsın yabancı dil bilmesine ve Avrupa'yı görmüş veya tanımış olmasına da dikkat ederdi. Sadrazam eskiden olduğu gibi bir Hattı Hümayun'la tayin olunurdu. Hattı Hümayun'un Babali'de vükela ve rical önünde okunması adeti muhafaza edilmişti. Sadrazamlık alameti mührü Hümayun idi. Abdülaziz'in sadrazam tayinlerinde önceki devirlerde Hattı Hümayunlarda görülen vekili mutlak tabirine rastlanmamaktadır. Buna da sebep evvelce sadrazamda toplanmış olan yetkilerin 2. Mahmut devrinden beri kurulmaya başlayan nezaretler arasında taksim edilmiş olmasıdır. Nazırlar sadrazamın başkanlığında Meclis-i Vükelayı teşkil ederlerdi. Abdülaziz devrinde Heyeti Vükela sadrazamla Şeyhülislam'dan başka aşağıdaki nazır ve ricalden kurulmaktaydı. Serasker, Bahriye Nazırı, Hariciye Nazırı, Adalet Nazırı, Maarif Nazırı, Maliye Nazırı, Ticaret Nazırı, Nafiye Nazırı, Zaptiye Nazırı, Evkaf Nazırı, Sadaret Müsteşarı, Şurayı Devlet Reisi, Reis Vekili, Rüsumat Emini, Defteri Hakani Umum Müdürü, Şehremini. Bu heyet kabine demekti. Fakat bugünkü manada bir kabine tesanüdü ve mesuliyeti yoktu. Çünkü sadrazam kabine arkadaşlarını seçmek hakkına sahip değildi. Padişah yukarıdaki nezaret ve memuriyetlere bizzat tayin ederdi. Bu tayini bir Hattı Hümayun'la sadrazama bildirirdi. Tayinler hakkında bazen sadrazamla istişare ettiği veya onun tarafından yapılan teklifleri dikkat nazara aldığı da olurdu. Fakat bu daha ziyade takdirine kalmış bir işti. Bu sebepledir ki nazırlar ve kabineye dahil rical sadrazama karşı değil fakat padişaha karşı mesul idiler. Bu mesuliyet de hukuki olmaktan çok takdiriydi. Padişah yalnız sadrazamlı değiştirip nazırları ibga ettiği gibi sadrazamı yerinde bırakarak nazırları değiştirebilirdi. Nezaretler içinde en ehemmiyetlileri padişahın devlet işleriyle meşguliyet derecesine ve zamanın şartlarına göre değişmekteydi. Abdülmecit devrinde hariciye nezareti başta gelmekteydi. Abdülaziz ordu ve donanmaya ehemmiyet verdiğinden seraskerlik ve bahriye nezareti diğerlerine takaddüm etmiştir. Yine Abdülaziz devrinde bu nezaretlerden birinin sadrazamlıkla telif kabul edileceği kabul edilmiştir. Ve ilk defa olarak Fuat Paşa uhdesinde seraskerlik bulunmak üzere sadrazam tayin edilmiştir. Heyeti vükela her hafta muayyen günde sadrazamın başkanlığında toplanarak işlerin umumi seyri hakkında görüşme yapar ve bilhassa siyasi durumu gözden geçirirdi. Görüşmeler ve alınan kararlar sadrazam tarafından padişaha arz edilirdi. Sadrazam da nazırların mevkilerini muhafaza etmeleri her şeyden önce padişahın itimat ve teveccühünü kazanmış olmalarıyla mümkündü. Bu sebeple onunla iyi münasebetler devam ettirmeleri bilhassa lüzumluydu. Sadrazamların padişahla münasebetleri. Abdülmecid devrinde olduğu gibi Abdülaziz devrinde de sadrazamlık makamında göze batan bir istikrarsızlık vardı. Abdülaziz 15 yıl süren padişahlığı esnasında 16 defa sadrazam değiştirmiştir. Kıbrıslı Mehmet Paşa'nın sadareti ancak 1,5 ay sürmüştür. Mehmet Emin Ali Paşa'nın ikinci sadareti en uzun olanıdır. 3 yıl 8 ay 15 gün sürmüştür. Fuat Paşa'nın ikinci sadareti de 3 yıl devam etmiştir. Bunların dışında 3 sadrazamlık müddeti birer yıla, diğerleri de birkaçar aya inhisar etmiştir. Hükümetin en yüksek icra makamında görülen bu istikrarsızlık, diğer büyük memuriyet mevkilerinde de görülmektedir. Bu hal devlet hizmetinin gereği gibi görülmesine engel olmakta ve idarede devamlı bir buhranın sürüp gitmesine sebep teşkil etmekteydi. Sadrazamların sık sık değiştirilmesine sebep, tayinlerinde ve azillerinde hukuki müeyyideler bulunmamasıydı. Bir sadrazamın mevkiinde uzun müddet kalabilmesi, padişahtan başka saray halkını, heyeti vükeladaki arkadaşlarını, İstanbul'daki yabancı elçilerini hareketleriyle memnun bırakmasıyla kıyabildi. Fakat buna da imkan yoktu. Abdülaziz karakter itibarıyla mağrur ve mütehakkim olduğundan gururunu zedeleyen hareketler vukuunda sadrazamı azlederdi. 1866'da İstanbul'da bulunan Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın kızı Tevhide Sultan'la nikah yapmak suretiyle evlenmek istemiş ve bu hususta Sadrazam Fuat Paşa'nın düşüncesini sormuştu. Fuat Paşa'da kullarında iki hal vardır. Birincisi sadece fuadilik, öbürü sadrazamlıktır. Fuadilik Efendimizin rahatı ve gönlü neyi isterse anı yapmaktır. Sadrazamlık, çaresiz bazı mütalaa dermeyan etmeye mecbur eder diyerek böyle bir izdivacın mahsurlarını belirttiği için derhal Mührü Hümayun'u kendisinden aldırttı ve yerine mütercim Rüştü Paşa'yı tayin etti. Halbuki Rüştü Paşa'yı da beğenmezdi. Bir gün ondan bahsederken bu adam her şeye itiraz eder de devlete yarayacak bir iş olsun meydana koymamıştır. Benim ecdadım bu gibilerin aklıyla hareket etmiş olsaydı Konya Ovası'nda koyun sürüleriyle haymeneşin olmaktan kurtulamazdı. Biraderim Abdülmecid Han merhumun aslında yetişmiş olduğundan iktizai hale göre istihdam ediliyor demişti. Buna rağmen onu sadrazamlığa getirmesi Fuat Paşa'ya karşı duymuş olduğu ibirardan dolayıydı. Abdülaziz'in Ali Paşa'yı sevmediği iddia edilirse de ondan çekindiği muhakkaktı. Nitekim bir gün bir meseleden dolayı ona canı sıkılarak kendi kendine "Allah şu adamı başımdan kaldırsın" diye söylenir. Baş mabeyinci "Efendimiz niçin üzülüyorsunuz? Azledersiniz başınızdan kalkar" demesiyle padişah hiddetlenip "Çık dışarı. Ben onu azletmeyi senin kadar bilmiyor muyum? Azledip de Avrupaca bu kadar tanınmış bir adamın yerine kimi getireceğim?" diye tekdir ettiği rivayet edilir. Abdülaziz bilhassa Ali ve Fuat Paşaların ölümünden sonra sadrazam tayin etmeden önce istişareler ve sondajlar da yapardı. Ali Paşa'nın ölümünde başkatibi Emin Bey'i Hüseyin Avni Paşa'ya göndermiş ve sadarete kimin tayini münasip olacağına dair reyini öğrenmek istemiştir. Hüseyin Avni Paşa da "Münasibi Efendimiz bilirler, birini tavsiye etmek haddimin fevkindedir" diye cevap vermesi üzerine padişahın ısrarı üzerine mütercim Rüştü Paşa'yı tavsiye etmiştir. Fakat padişah bu tavsiyeyi dikkat nazara almayarak Mahmud Nedim Paşa'yı sadrazam yapmıştır. Sadrazam azil ve tayininde padişah üzerine mabeyinin, valide sultanın ve saray halkının da tesiri olurdu. Ali Paşa'nın birinci sadrazamlığından atılarak yerine Fuat Paşa'nın tayin edilmesi hususunda o tarihte mabeyin üçüncü katibi bulunan Ziya Bey'in müessir olduğuna dair kayıtlara rastlanmaktadır. Mahmud Nedim Paşa'nın sadarete getirilmesinde Valide Sultan'ın da rolü mühimdir. Mahmud Nedim Paşa, Bahriye Nazırlığı esnasında Abdülaziz'e her vesileyle "Efendimiz bir padişahı müstebitsiniz, her emir ve fermanınızı icraya muktedirsiniz" demek suretiyle onun kibir ve gururunu okşadığı için takdir edilmekteydi. Abdülaziz buhranlı anlarda umumi efkarın tutacağı kimseleri sadrazamlığa getirmek suretiyle buhranı yatıştırmak istemiştir. Mahmud Nedim Paşa'nın birinci sadaretinde hasıl olan idari ve içtimai buhranı Mithat Paşa'yı sadrazamlığa getirmek suretiyle yatıştırmak istemiş. Yine Mahmud Nedim Paşa'nın ikinci sadaretinde İstanbul'da softaların ayaklanması üzerine mütercim Rüştü Paşa'yı "sizi halk istediğinden sadarete memur ettim" demiştir. Abdülaziz sadrazamlarına farklı muamele yapardı. Ali ve Fuat Paşalara saygı gösterildi. Kamil Paşa'ya da hürmeti vardı. Huzurunda oturmasına müsaade ederdi. Mahmud Nedim Paşa'yı katip gibi kullanırdı. Sadrazam Esat Paşa'ya ise her fırsatta hakaret ederdi. Bir defasında hiddetlenerek onu tokatlamış olduğu da rivayet edilir. Hüseyin Avni Paşa'nın sarayda taklidini yaptırırdı. Bu izahattan da anlaşılacağı üzere Abdülaziz devrinde Babali saray karşısında hukuki bir teminattan mahrum kalmakta devam etmiştir. Abdülaziz devrinde sadrazamlar. Abdülaziz devrinde kronoloji sırasıyla sadaret mevkiini işgal eden sadrazamlar şunlardır. Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa, Yusuf Kamil Paşa, Fuat Paşa ikinci defa, mütercim Mehmet Rüştü Paşa, Ali Paşa ikinci defa, Mahmud Nedim Paşa, Mithat Paşa, mütercim Rüştü Paşa ikinci defa, Esat Paşa, Şirvanizade Rüştü Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Esat Paşa ikinci defa, Mahmud Nedim Paşa ikinci defa, mütercim Mehmet Rüştü Paşa üçüncü defa. Bu sadrazamların kısa hal tercümeleri aşağıda gösterilmiştir. Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa. Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa, Abdülmecit devrinde iki defa sadaret mevkiini ihraz etmişti. Abdülaziz'in 1861'de tahta çıktığı sıralarda sadrazam bulunuyordu. Bu esnada 48 yaşındaydı. İffet ve namus sahibiydi. Tok gözlü olmakla tanınmıştı. Arapça, Fransızca ve Rumca bilirdi. Vükela nezdinde itibarı vardı. Elçilikte de bulunduğu için Avrupa ahvaline de vakıftı. Bir devlet adamında aranan meziyetlere sahip olmasına rağmen Abdülaziz'e kendisini sevdirememiştir. Her gün bir vesile icap ederek onu görmeye gittiği için usandırmıştı. Bundan başka ordunun ve donanmanın ıslahı için Abdülaziz'in istediği paranın verilmesine hazinenin durumunun müsait bulunmadığını söylemesiyle de kendisine karşı itimatsızlık hasıl olmuştu. 1,5 aylık sadaretten sonra azledilerek yerine Ali Paşa sadrazam nasp olundu. Mehmet Emin Ali Paşa. Mehmet Emin Ali Paşa ilk defa Abdülmecit devrinde 1942'de sadrazam olmuştu. O vakit henüz 38 yaşındaydı. Genç olduğunu bahane ederek sadrazamlığı kabul etmek istememiş, fakat padişahın "İnşallah bu hizmette sakal artır ve devlete hizmet edersiniz" diye ısrarı üzerine iradeye mutavaat göstermişti. Abdülmecit devrinde 3 defa sadarete geçmişti. Abdülaziz devrinde 2 defa sadrazamlığa tayin edildi. Birinci sadrazamlığı 1862'dedir. 3 ay 20 gün sürmüştür. İkinci sadrazamlığı ise 1866'dadır. 1864'te paşayı ziyaret etmiş olan bir Fransız onu şöyle tasvir etmektedir. Ali Paşa yaşından fazla görünür. Kendisi kısa boylu, biraz tıknazcadır. Saçlarına kır düşmüşse de çehresinin hatları gayet mevzun, burnu ince ve dudaklarının kenarında daimi bir tebessüm vardır. Gözleri ise gayet halavetli ve manidardır. Hakikaten Ali Paşa'nın gözleri gibi güzel gözler diyarı olan bu memlekette pek az bulunur. Sadrazam söz söylemekten ziyade dinlemeyi sever ve gerek dinlesin gerekse konuşsun gayet edebane ve adeta mahcubane bir vaziyet alır. Daima geride bir köşeye oturur. Gözlerini pek az kaldırır. Ellerini dizleri üzerine uzatarak başını bir tarafa eğer ve bu vaziyetle söylenen sözleri kemali sabırla dinler. Bu hal ve tavrına mukabil Ali Paşa pek fevkalade bir şiddeti zekaya, büyük bir nüfuzu nazara maliktir. Fransızcaya son derece vukufu olup gayet mükemmel yazarsa da esnai mükamelede ağır konuşur ve daima doğru tabirlerle meramını ifade etmeyi sevdiği için bazen bir kelimeyi lüzumundan fazla bir müddet arar. Ali Paşa ciddi, çalışkan, zeki ve kendi gayretiyle kültür seviyesini yükseltmiş bir devlet adamıydı. Laubali hareketlere tahammülü yoktu. Merasim kaidelerine fevkalade bağlıydı. Babali'nin saray karşısındaki istiklalini muhafaza etmesine pek dikkat ederdi. Heyeti vükeladan hiçbiri kendisine malumat vermeden saraya çağrılırsa bile gidemezdi. Fuat Paşa'nın çok yakın arkadaşı bulunmasına rağmen sadrazamlıkta yaver kordonu ile sadaret makamına gelmesini muvafık bulmayarak bu hareketiyle sadaret makamının haysiyetini ihlal etmiş, telakki ederdi. Avrupa hükümdarları ve devlet adamları nezdinde şöhret ve itibar sahibiydi. Avusturya İmparatoru Abdülaziz'e ziyaretini iade etmek için İstanbul'a geldiği vakit Ali Paşa'yı da Bebek'teki yalısına giderek ziyaret etmiştir. Fransa Almanya'ya 1870'te mağlup olunca Bismarck tarafından Cumhur Reisi Thiers'e teklif olunan şartların kabul olunması üzerine bazı dostları Thiers'e başka diplomatlardan bu hususta fikir aldınız mı dediklerinde Ali Paşa'nın reyini dahi aldım cevabını vermiştir. Islahat yapılmasına taraftardı. 1876'da Girit'teki memuriyetinden avdetinde saraya sunduğu bir layihada Avrupa'da ihtilaller neticesinde ortaya çıkan yeni prensipleri ve bunlara istinaden kurulan devlet idarelerini açıklayarak Osmanlı Devleti'nde ırk ve mezhep farkı gözetilmeksizin bütün tebaanın siyasi haklara sahip bulunmasıyla yeni bir idare tarzının kurulması lüzumunu belirtmiş, eğitim sisteminin kuvvetlenmesi, hukuk mevzuatının yenileştirilmesi suretiyle de içtimai ıslahat lüzumunu ifade etmişti. Islahat meselesinde yabancı devletlerin hiçbir veçiyle müdahalelerine de taraftar değildi. 1856'da Paris Kongresi'nde kapitülasyonların kaldırılmasını teklif etmişti. Bu hususta kapitülasyonlarla ecnebilere bizden ziyade selahiyet temin edilmiştir. Bu kapitülasyonlar belasıyla biz memleketimizde tevzi ve icrai adalet hakkından mahrum bulunuyoruz. Halbuki Avrupalılar en zayıf, en naçiz, en idaresi fena devletin bu hakka nail olmasını kabul ederler demiştir. Yabancıların Türkiye'de mülk sahibi olmasına, ecnebi sermayesinin imparatorlukta yerleşmesine de muhalifti ve bu hususta elinden geldiği kadar memlekete gelebilecek zararları önlemeye çalışmıştır. Bununla beraber Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu şartlardan doğan zaafı da kavramaktaydı. İmparatorluğun varlığını korumak için günlük bir siyaset takip etmekten başka çıkar yol bulunmadığına inandığı için Avrupa büyük devletlerinin dostluğunu kazanacak bir surette hareket edilmesini lüzumlu buluyordu. Bir gün kendisine istikbal için planlar, programlar meydana getirmesini tavsiye eden bir yabancıya, içinde çabaladığımız siyasi ve mali müşkülatı görüyorsunuz. Bu durumda yapabileceğimiz şey günü gününe çalışmaktan ibarettir. Gerisi için Allah kerim demiştir. 7 Eylül 1871'de öldü ve doldurulması mümkün olmayan bir boşluk bıraktı. Fuat Paşa. Mehmet Fuat Paşa 1815'te İstanbul'da doğdu. Şair Keçicizade Mehmet İzzet Efendi'nin oğludur. İlkin cami derslerine devam etti. 14 yaşındayken 2. Mahmut'un kurduğu askeri tıp okuluna girdi ve tahsilini başarıyla bitirerek mezun oldu. O sıralarda tıp okulunda öğrenim Fransızca olduğu için bu dili öğrendi ve sonra mükemmel bir surette ilerletti. Birkaç yıl doktorluk memuriyetlerinde bulunduktan sonra Mustafa Reşit Paşa'nın teşvikiyle 1837'de Babali'de tercüme odasına girdi. 1841'de Londra Sefareti Başkatipliğine, 1843'te Madrid ve bir yıl sonra da Lisbon Muvakkat Elçiliğine tayin edildi. 1845'te Divan-ı Hümayun tercümanlığına ve 1846'da Ahmetçi nasbedildi. 1848'de Macar İhtilali'nin Eflak ve Boğdan'da ihtilatlar yaratması endişe edilmekle Bükreş'e komiser olarak gönderildi. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bu ihtilal sebebiyle çıkan Macar ve Leh mültecileri meselesini halletmek için 1849'da fevkalade murahhas ve büyükelçi olarak St. Petersburg'a gönderildi. 1852 tarihinde hariciye nezaretine tayin edildi. Osmanlı hükümeti nezdine fevkalade elçi olarak gönderilen Prens Mençikov'un İstanbul'da yapmak istediği baskı üzerine nezaretten istifa etti. 1855'te hariciye nezaretine ikinci defa tayin edildi. Bir yıl sonra istifa etti. 1858'de üçüncü defa hariciye nazırı tayin edildi. 1860'da Suriye isyanını bastırmak üzere fevkalade memur ve murahhas olarak tayin edildi. Bu vazifeyi ikmal ettiği sıralarda Abdülmecid'in ölümü üzerine tahta geçmiş olan Abdülaziz tarafından sadrazamlığa nasp edildi. Bu sadrazamlığı bir yıl ve bir ay kadar sürdü. 1863'te Abdülaziz'in Mısır'a seyahatinde maiyetinde bulundu. İstanbul'a avdette ilk defa olarak padişah tarafından kendisine Yaver-i Ekremlik ünvanı verildi. Aynı yıl seraskerlik uhdesinde kalmak üzere ikinci defa sadarete getirildi ve bu mevkide 1866 yılına kadar kaldı. Bu esnada bir Fransız onun fizik portresini şöyle çizmiştir. Fuat Paşa şişmanca, kısa boylu, kırmızı benizli, kalın dudaklı bir zattır. Gözlerinde parlayan zekası ve zerafeti dikkati celbedecek derecededir. Yaşça Ali Paşa ile bir olması yüzünün hatlarından ve sakalının kırından anlaşılıyor. Mamafi Fuat Paşa'nın kametçe, etvarca ondan daha gösterişli olduğunu söylemek iktiza eder. Paşa'da kalp hastalığı vardır. Devrinin bütün devlet adamları gibi kendi kendisini yetiştirmeye gayret etmişti. Tıp okulunda Fransızca ve Latince öğrenmiş, memuriyetleri sırasında da hukuk, iktisat ve ilahiyat bilgilerini genişletmiş ve geliştirmişti. Avrupa'nın diplomasi usullerine ve adetlerine hakkıyla vukufu vardı. Geniş görüşlüydü. Önüne çıkan meseleleri süratle ihate eder ve derhal karar verirdi. Kendisiyle Ali ve mütercim Rüştü Paşalar arasında ne fark olduğunu Abdülaziz bir gün sormuş ve o da ''Bir ırmak kenarına indiğimizde karşı yakaya geçmek için bir köprü kurulduğunu görsem ben hemen köprüye saldırırım. Ali Paşa köprünün sağlam olup olmadığını tetkike başlar ve geçit arar. Rüştü Paşa bir alay geçmedikten sonra köprüye ayak basmaz.'' demiş ve bu suretle sürati karar sahibi olduğunu belirtmişti. Din babında Voltaire'ciydi. Taassup ve cehalet düşmanıydı. Cehaleti temsil eden ulemanın da düşmanıydı. Cevdet Paşa ile dost idi ve onu çok severdi. Çünkü paşa taassuba karşı müsamahayı ve cehle karşı bilgiyi temsil ediyordu. Sadrazamken Ramazan'da bir gün Bayezid Camii'ne namaz kılmaya gelmiş ve cemaatin kesafetinden cami avlusunda namaza dururken arkasındaki yaverlerine de namaz kılmalarını tavsiye edince abdestimiz yoktur kılamayız cevabını vermeleri üzerine kimin abdesti var ki demiş ve imama uymuştur. Diplomatlar arasında zekası, zarifliği, hazır cevaplığı ve güzel nükteleri hoşa giderdi. St. Petersburg'da Çar Nikola bir gün kendisine ''Şimdi Fransız ve diğer yabancı dillerini öğrenmeye çalıştığınızı haber alıyorum. Bu sizin için lüzumsuz bir şeydir. Siz kendi lisanınızı öğreniniz kafidir.'' demesiyle Fuat Paşa da ''Yabancı dil tahsil etmek bizim için nasıl lüzumsuz addolunur ki? Bugün zat-ı haşmet penahileriyle o sayede teşerrüf ediyorum.'' demek suretiyle imparatoru ilzam etmiştir. Madrid'de bulunduğu sırada da bir gün bir kiliseyi ziyaret etmek isteyince papazlar fesini çıkartmasını ihtar ederler. O da isterseniz fesimi çıkarayım fakat bizde bu terbiyeye muhalif bir harekettir. Ne camilerde ne de padişah huzurunda fes çıkarmayız demiştir. Bir diplomatlar toplantısında Avrupa büyük devletlerinin kudret ve kuvvetinden bahsolunduğu sırada Fuat Paşa en kuvvetli devlet Osmanlı devletidir. Siz dışarıdan biz içeriden yıkmaya çalışıyoruz yine yıkamıyoruz demiştir. Fuat Paşa Türklerin medeni vasıflarının yüksek olduğuna inanır ve Avrupalıların bunu layıkıyla anlamadıklarını söylerdi. Çar Nikola Osmanlı İmparatorluğu için hasta adam demiş olmasına karşı da ben Türkiye'yi Çar Hazretlerinden pek iyi tanırım. Her tarafını vurdum dinledim. İçli dışlı muayene ettim. Şu hakikate vardım ki Türklerin naturası gayet sağlam olduktan mada uzvi hiçbir hastalıkta mağlul değildir. Türkiye cilt hastalığına yakalanmıştır. Fakat çabuk iyileşmesi için vücuduna sürülecek kükürt yok demiştir. Fuat Paşa Türklerin asla inkıraz bulmayacağına, çünkü bünyece kuvvetli bir millet olduğuna ve Avrupa barışı için lüzumlu bir unsur bulunduğuna tam inanı vardı. Devrenin birçok devlet adamlarına mevcut aşağılık duygusu onda yoktu. Bu duygu ve düşünceleriyle Abdülaziz devrinde sadrazamlık etmiştir. Yusuf Kamil Paşa 1862. 1808'de Arapkir'de doğdu. Küçük yaştayken babası öldüğünden amcası vezir, gümrükçü Osman Paşa tarafından himaye edildi ve terbiyesine ihtimam gösterildi. Kendisi de okuyup öğrenmeye pek meraklıydı. 1833'te Mısır'a giderek Mehmet Ali Paşa'nın hizmetine girdi. Onun emir ve teşvikiyle Fransızcayı öğrendi. Daha sonra kızı Zeynep Hanım'la evlenerek Mehmet Ali Paşa'ya damat oldu. Bu evlenmeye muhalif bulunan Abbas Paşa, vali olunca Yusuf Kamil'i karısından boşatmaya kalkıştı ve mallarını müsaade etti. Mustafa Reşit Paşa'nın Abdülmecid nezdinde vaki teşebbüsüyle Yusuf Kamil Paşa 1849'da İstanbul'a geldi. Devlet hizmetine girdi. Abdülmecid devrinde Meclisi Valayı Adliye ve Encümeni Marif reisliklerinde ve Ticaret Nazırlığında bulundu. Abdülaziz'in cülusunda Fuat Paşa sadarete getirilince Suriye'den İstanbul'a gelmesine kadar sadaret kaymakamlığında bulundu. Fuat Paşa'nın sadrazamlıktan çekilmesi üzerine Abdülaziz'in ısrarları ve tehditleri karşısında sadrazamlığı kabul etmeye mecbur kaldı. 1862. 5 ay kadar sadrazamlık etti. Yusuf Kamil Paşa orta boylu ve sağlam yapılıydı. Beyaz benizliydi. Gözleri siyah, bakışları zeki ve vekarlıydı. Kendi kendisini yetiştirmeye gayret etmişti. Fransızcayı çok iyi bilmekteydi. Fransız edebiyatının klasik eserlerini okumasını severdi. Mütevazi olmakla beraber haysiyet ve izzet-i nefis sahibiydi. Kayınpederi Mehmet Ali Paşa'nın bir gün sofrasında bulunanları hiddetlenerek kovması üzerine Yusuf Kamil Paşa yerinden kımıldamamıştır. Ona "Sen de kalk çık" deyince "Kalkarım ama bir daha sofranıza oturmam" demiştir. Bu sözü haysiyet ve vekarına bir delildir. Devlet idaresinde adaletin esas olduğuna inanırdı. Ahkam-ı adalettir eden alemi mamur, adl olmazsa Adem olmaz dehirde mamur. Akil denir ol zate ki adl iyide hemişe, havfi hak ola nefsine endüşe vü pişe. Dipnot: Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar. Bundan başka Babali'nin saray karşısındaki istiklalinin muhafaza edilmesine ve amme menfaatinin şahsi menfaate üstün tutulması lüzumuna da kaniydi. Bu idari-i müstebide devam ettikçe diğer taraftan da her fert menfaati şahsiyeyi menfaati ammeye tercih eyledikçe bir gün şu tesbih gibi perişan olacağı sözü de bu kanaatinin ifadesidir. Sadrazamlık müddeti pek kısa sürdüğü için bu mevkide devlete hizmeti fazla dokunamamıştır. Mahmut Nedim Paşa. Mahmut Nedim Paşa 1818'de İstanbul'da doğdu. Vezirlerden Gürcü Necip Paşa'nın oğludur. Devrinin usullerine göre tahsil gördükten sonra Babali kalemine intisap etti. Mustafa Reşit Paşa'nın himayesiyle Abdülmecid devrinde kendisine vezaret verildi. Hariciye müsteşarlığında Sayda, Şam, İzmir ve Trablusgarp valiliklerinde bulundu. 1858'de Ticaret Nazırlığı yaptı. Abdülaziz devrinde İlkin Ali ve Fuat Paşaların da himayesiyle ikinci dereceden bazı memuriyetlerde ve Bahriye Nazırlığında bulundu. 1871'de Ali Paşa'nın ölmesi üzerine birinci defa olarak sadrazamlığa getirildi. Bu mevkide bir yıl kadar kalabildi. 1875'te ikinci defa sadrazam oldu ve 7 ay kadar sadrazamlık yaptı. Mahmut Nedim Paşa, yetişme tarzı, karakteri ve siyasi fikirleri yönünden devrin öteki sadrazamlarından tamamen farklı bir tiptir. Onlar gibi kendisini yetiştirmeye gayret etmemiştir. Yabancı dil bilmiyordu. Avrupa'ya da gitmemişti. Hukuki ve iktisadi bilgilerden behresi yoktu. Bütün meziyeti kalem usullerine ve Babali'nin çalışma tarzına vakıf bulunmasından ibaretti. Mustafa Reşit, Ali ve Fuat Paşalar tarafından himaye edilmesi ve iltifat görmesi kendileri için de bir tehlike teşkil etmemesinden ileri gelmekteydi. Sağlam bir karaktere de sahip değildi. Mustafa Reşit Paşa, "Bizim Mahmut Nedim cıvık sabuna benzer. Ne anınla el yıkanır ne de çamaşıra gelir" demek suretiyle tabiatının bulaşıklığını ifade etmiştir. Valilikle sık sık İstanbul'dan uzaklaştırılması fesatçılığından dolayıdır. Tanzimat devri vükelasında bulunması gereken bilgilere sahip bulunmadığı ve bilhassa yabancı dil bilmediği için kendisinde bir aşağılık duygusu vardı. Asabi oluşu ve mütevehhim bulunuşu da bu sebeple izah edilebilir. Siyaset mesleğinde yükselmek için gerekli vasıf ve meziyetlere sahip bulunmadığı için müdahane yolunu tutmuştu. Abdülaziz'le baş başa kaldığı vakit, "Efendimiz bir padişahı müstebitsiniz, her emrü fermanınızı icraya muktedirsiniz" gibi sözlerle onu istibdatçı hislerini tahrik etmeye kalkışırdı. Sadrazam olduğunda mevkiinde rakipsiz kalabilmek ümidiyle şöhreti olan vükelayı vehmi sebebiyle ve korkusundan taşra memuriyetlerine göndermiş ve umumi efkarı kendisine korkuyla bağlamak için her dereceden memurları sık sık yerlerinden değiştirmek, bir kısmını da keyfi şekilde tekaüde sevk ettirmiş veya azlettirmiştir. Abdülmecid devrinde Mustafa Reşit Paşa, İngiltere tarafından Ali ve Fuat Paşalar Fransa tarafından tutulduğu ve kendisine de hiçbir veçile bu devletlerce ehemmiyet verilmediği için o da dış politikada Osmanlı Devleti'nin Rusya ile sıkı bir dostluk devam ettirmesi fikrine kapılmıştı. 1871'de Fransa'nın Prusya'ya mağlup olması üzerine Avrupa devletler muvazenesinde hasıl olan değişiklik ve İngiltere'de umumi efkarın Türkiye aleyhine dönmesi üzerine bu fikrini tatbik etmek fırsatını buldu. Fakat bu hususta da o kadar ileri gitmiş oldu ki Osmanlı Devleti adeta İstanbul'daki Rus elçisinin rey ve nasihatlerine göre idare edilir oldu. Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazamlığı bu sebeplerle kitabımızın birinci bölümünde açıklanan siyasi, idari ve mali buhranları meydana getirdi ve devletçe pahalıya mal oldu. Mithat Paşa. Ahmet Mithat Paşa 1822'de İstanbul'da doğdu. Kadı Hacı Eşref Efendi'nin oğludur. Babasından kitabet öğrendi. Bundan sonra Divan-ı Hümayun kalemine girdi. Kendi isteği ve babasının tavsiyesi üzerine İstanbul camilerinde devrin şöhretli hocalarının derslerine devam ederek mantık, fıkıh ve hikmet tahsil etti. Bir taraftan da Farisi ve Fransızca öğrendi. Abdülmecid devrinde Reşit, Ali, Mütercim Rüştü ve Sadık Rifat Paşaların riyasetlerinde toplanan meclislerde zabıt katipliklerinde bulundu. Bu vazife de onun için bir nevi tahsil oldu. Tanzimat zihniyetini bu devir büyüklerinin siyasi meslek ve usullerini öğrendi. Bu sırada Anadolu ve Rumeli'de bazı işlerin teftişi için seyahatler yaptı. 1858'de istirahat için Avrupa'ya gitti. Paris'te 6 ay kadar kaldı. Londra, Belçika ve Avusturya'nın bazı taraflarında dolaştı. Fransızcasını ilerletmiş ve bilgi dağarcığını zenginleştirmiş olarak Türkiye'ye döndü. Abdülaziz devrinde sadarete tayini kadar Niş, Tuba ve Bağdat valiliklerinde ve Devlet Şurası riyasetinde bulundu. 1872'de sadrazamlığa nasp edildiyse de bu mevkide 2 ay ve birkaç gün kalabildi. Azlinden sonra yine valiliklerde ve Devlet Şurası reisliğinde vazife gördü. Mithat Paşa akıllı, zeki ve son derece çalışkandı. Devrinin diğer şöhretli sadrazamları gibi kendisini yetiştirmeye gayret göstermişti. Fikirlerini gayet açık olarak izah eder, kolaylıkla en karışık meseleleri kısa zamanda kağıda dökerdi. Hakikati olduğu gibi söylemek başlıca meziyetlerindendi. Valiliklerde memleketin içinde bulunduğu durumu görerek ıslahat lüzumuna kani olmuş ve ıslahat fikrine bütün kuvvetiyle sarılmıştı. Vali bulunduğu yerlerde yol, okul, matbaa, gazete, kredi sandığı gibi işlerle meşgul olmuş ve devrin elverişsiz şartlarına rağmen bu işlerde muvaffak olmuştur. Bununla beraber imparatorluğun yalnız halkın refah seviyesinin yükselmesiyle kurtulacağına ihtimal vermezdi. Bu sebeple kanunun her şeyin üstünde tutulmasını zaruri görmekteydi. Fakat bu kanunun memleket ihtiyaçlarına uygun ve payidar olması için şahsi devlet idaresinin parlamentocu bir idareye istihalesine taraftardı. Abdülaziz'in Mahmud Nedim Paşa'nın sadrazamlığıyla istibdatçı idaresini kuvvetlendirmesi üzerine meşrutiyet için çalışmalara başlamıştı. Kendisine iltihak eden arkadaşlarıyla bu çalışmalar onu Abdülaziz'i tahttan indirecek bir saltanat değişikliği yapmaya kadar sürüklemiştir. Ahmet Esat Paşa. Ahmet Esat Paşa 1828'de Sakız'da doğdu. Kaptanı Derya Halil Paşa'nın Sakız'ı ziyaretleri esnasında dikkatini çekti ve İstanbul'a getirtilerek harp okuluna kaydettirildi. Harp okulunu ve kurmay sınıfını başarıyla ikmal etti 1858. Fuat Paşa tarafından himaye edildi. Paris Sefareti Ateşe Militerliğinde, Dar-ı Şura'yı Askeri Azalığı ve Reisliğinde, Bosna Fırkası Komutanlığında, İşkodra ve Yemen Valiliklerinde bulundu. 1871'de seraskerliğe tayin olundu. 1873'te birinci defa olarak sadrazamlığa getirildi. Bu mevkide ancak 2 ay kalabildi. İkinci sadrazamlığı 4 ay sürmüştür. Ahmet Esat Paşa bilgili ve faziletliydi. Muntazam bir tahsil görmüş ve Avrupa'yı da yakından tanımıştı. Bununla beraber siyasi ve idari işlerde pek az bulunmuş olduğu için heyeti vükelaya nezareti müşkül idi. Sadrazam olduğu sıralarda 45 yaşlarında bulunmasına rağmen henüz genç olduğu ileri sürülmüştü. Nitekim Yusuf Kamil Paşa, Efendimiz bu gidişle kapıcıları da sadrazam yapıp kapıya gönderecek demiştir ve Abdülaziz huzurunda bu sözü söylemiş olduğunu da itiraf etmiştir. Hüseyin Avni ve Şirvanizade Rüştü Paşaların hünkâra şikayetleri üzerine Esat Paşa sadrazamlıktan azledilmiştir. Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa 1828'de Amasya'da doğdu. Ulemadan Mevlana İsmail Siracüddin'in oğludur. 23 yaşında İstanbul'a geldi. İcazetname aldıktan sonra Beyazıt Camii'nde ders okuttu. Müderresliğe hazırlanıyordu. Babali'de teşkil olunan arazi komisyonundaki çalışmalarıyla Ali, Fuat Paşalar vesaire Babali ricalı ile temaslarda bulunuyordu. Fuat Paşa Suriye memuriyeti esnasında onu mahiyetinde götürmüş ve mesaisinden memnun kalmıştı. Mahreç kadılıklarından birisine tayini için teşebbüste bulunduysa da Şeyhülislam muvaffakat göstermedi. Bunun üzerine Ali ve Fuat Paşa Rüştü Paşa'yı Meclis-i Vala azalığına tayin ettirdiler 1861. 2 yıl sonra da vezaret rütbesiyle Suriye valiliğini tayin ettiler. Rüştü Paşa bundan sonra Efkaf-ı Hümayun, Maliye, Dahiliye, Maarif nezaretlerinde bulundu. 1873'te sadaret makamına getirildi. Sadareti 1 seneye yakın devam etti. Hüseyin Avni Paşa 1820'de Isparta'da Gelendost köyünde doğdu. Babası odabaşı zadelerden Ahmet Efendi'dir. 16 yaşındayken İstanbul'a geldi. Dayısı müderristi. Onun yardımıyla medreseye girmek için hazırlanırken 1837'de harp okuluna girdi. Bu okulu ve kurmay sınıfını başarıyla bitirerek askerlik mesleğine girdi. Bundan sonra Kırım Muharebesi sırasında Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın kurmay başkanlığında bulundu. Harbin bitmesi üzerine harp okulunun hazırlığında Karadağ Muharebesi Harekatı'nda 1862, Girit isyanını bastırma memuriyetinde, valiliklerde ve seraskerlik hizmetinde bulundu. 1873'te Şirvani Mehmet Paşa'nın yerine seraskerliği muhafaza etmek suretiyle sadrazam oldu. Hüseyin Avni Paşa kendi istikbalinin banisi olmuştur. Fakir bir köylünün çocuğuyken sırf kendi gayretiyle tahsil hayatına girmiş ve harp okulunu birincilikle bitirmiştir. Çalışkan, otoriter ve disiplin sever olduğu için muharebelerde kendisine verilen vazifelerde muvaffak olmuş ve bilhassa seraskerliğinde ordunun teşkilatlanmasında büyük hizmetleri görülmüştür. Kibirli, inatçı, kinci ve bencil olduğu hususunda da tarihi kayıtlara rastlanmaktadır. Cevdet Paşa'ya göre rüşvet almakta seleflerinden birçoğunu geride bırakmıştır. Bütün bu kusurları diğer bazı devlet ricalinde de bulunmaktaydı. Kendisine devrinde husumet celbeden madde, kadınlara karşı göstermiş olduğu düşkünlüktür. Meşru sayılmayan surette kadın meclisleri tertip ettiği ve hatta Harem-i Humayun'a mensup kadınlardan bazılarına söz attığı işitilmiş ve bu yüzden sürgüne gönderilmiştir. Abdülaziz'in orta oyunlarında taklidini yaptırmasından ve sürgüne göndermesinden müteessir olmuş ve ona kim bağlamıştır? Bu kin mütehakkim ve istibdatçı bir karaktere sahip olmasına rağmen kendisini Mithat ve Rüştü Paşa ile anlaşarak Abdülaziz'i tahttan indirme hareketine iştiraki kadar sürüklemiştir. Mehmet Rüştü Paşa. Mehmet Rüştü Paşa ilk defa Abdülmecit zamanında 1859'da sadrazam olmuştu. Abdülaziz, Rüştü Paşa'dan hoşlanmamakla beraber onu Ali ve Fuat Paşalara karşı kullanırdı. 1866'da Fuat Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirildi. Fakat Girit isyanının başlaması üzerine istifa etti. 1872'de tekrar sadrazam olduysa da bu mevkide ancak birkaç ay kalmıştır. 1876'da Softalar isyanından sonra padişah bu sefer istemeyerek onu tekrar sadrazamlığa getirdi. Bu dördüncü sadrazamlığı oldu. Mithat ve Hüseyin Avni Paşalarla beraber Abdülaziz'in hal'i konusunda büyük rol oynadı. Abdülaziz devrinde sadrazamlar tablosu. Kıbrıslı Mehmet Paşa 1861, Mehmet Emin Ali Paşa 1861, 3 ay 20 gün sadrazamlık yapmıştır. Mehmet Fuat Paşa 1861-62, 1 yıl 1 ay 25 gün sadrazamlık yapmıştır. Yusuf Kamil Paşa 1862, 5 ay sadrazamlık yapmıştır. Mehmet Fuat Paşa 1862-1866, 3 yıl 1 ay 6 gün sadrazamlık yapmıştır. Mehmet Rüştü Paşa 1866, 8 ay 25 gün sadrazamlık yapmıştır. Mehmet Emin Ali Paşa 1866-1871, 3 yıl 8 ay 15 gün sadrazamlık yapmıştır. Mahmut Nedim Paşa 1871-1872, 11 ay 4 gün sadrazamlık yapmıştır. Mithat Paşa 1872, 2 ay 20 gün sadrazamlık yapmıştır. Mehmet Rüştü Paşa 1872, 3 ay sadrazamlık yapmıştır. Ahmet Esat Paşa 1872, 2 ay sadrazamlık yapmıştır. Şirvanizade Rüştü Paşa 1873, 9 ay 10 gün sadrazamlık yapmıştır. Hüseyin Avni Paşa 1873, 2 ay 23 gün sadrazamlık yapmıştır. Ahmet Esat Paşa 1873, 4 ay 3 gün sadrazamlık yapmıştır. Mahmut Nedim Paşa 1873-1874, 7 ay 22 gün sadrazamlık yapmıştır. Mehmet Rüştü Paşa 1875-1876, 8 ay 20 gün sadrazamlık yapmıştır.